Ayrım 16.
Sayfa numarası 757. Kentlerin başına bir Türk prens atanıyor ve merkezin herkese eşitlik sağlayan yönetimi bu prensin sağladığı eşgüdüm koordinasyon aracılığıyla yerel birimlerle birlikte sağlanıyordu. Türk kültürünün gelişme çağları, Profesör Bahattin Ögel, Türk Dünyası Araştırma Vakfı, İstanbul 1988, sayfa 149. Osmanlı Devleti kurulduğunda Anadolu'da yoğun bir ticaret ve çeşitlenerek hızla artan bir üretim etkinliği vardı. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının zenginliği bir yana, o dönemin dünya ticaretinde yaşamsal öneme sahip iki ana ticaret yolu Anadolu topraklarından geçiyordu. Başlı başına bir varsıllık oluşturan bu durum, Anadolu'yu her zaman önemli olan bir yer haline getiriyordu. Uzak doğudan gelerek, Hazar'ın kuzeyinden Karadeniz'e varan karayolu, buradan deniz yoluyla İstanbul'a geliyor, boğazları geçerek Akdeniz ve Avrupa'ya ulaşıyordu. Aynı yol, Rusya'yı Kırım-Trabzon-Sivas ya da Kırım-Sinop-Konya yoluyla Mezopotamya ve Mısır'a bağlıyordu. Bu birinci yoldu. İkinci ana ticaret yolu ise uzak doğudan gelerek İran'dan geçiyor, Sivas ve Ankara üzerinden İstanbul'a, buradan yine deniz yoluyla Akdeniz'e ve batıya uzanıyordu. Büyük göçlerin binlerce yıl izlediği ve Anadolu'yu bir kavimler kapısı haline getiren göç yolları, birinci bin yıldan sonra dünya ticaretinin büyük bölümünün yapıldığı ticaret yolları haline gelmişti. Doğu, batı ve kuzey, güney ulaşımının kavşak noktasında bulunması Anadolu'yu tarihin her döneminde değerli kılmış ve dünyaya açılma yeteneğine kavuşan büyük göçlerin tümünün ilgisini çekmiştir. Geçmişte öncelik uluslararası ticaret kaygıları iken bugünün önceliği hemen aynı yolları izleyen enerji aktarımıdır ve Anadolu bu aktarımın kavşak noktasındadır. Eskiden Batı'nın dünya ulaşım yollarını denetleme ya da Rusya'nın sıcak denizlere inme olarak ifade ettiği tarihsel politika ile günümüzdeki Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Orta Doğu Projesi adıyla Avrasya'ya yönelen politikası arasında amaç, anlayış ve Anadolu'yu ilgilendiren girişimler bakımından önemli bir fark bulunmamaktadır. Anadolu her zaman onu elinde bulunduranların başına dert açacak kadar değerli bir yerdir. Türkler, ticaret yolları üzerindeki topraklara sahip olmaları nedeniyle dünya ticareti üzerinde uzun süre etkili oldular. Önce denetlediler, daha sonra bu ticarete katıldılar. Hunlardan Osmanlılara dek uzanan 2000 yıl boyunca doğu ile batıyı birbirine bağlayan karayolu ticareti büyük oranda Türklerin egemen olduğu bölgeler üzerinden yapılmıştı. Başlangıçta ticaret yollarını elinde bulundurma ve buralarda güvenliği sağlama nedeniyle vergi almaya yetinirken, daha sonra ve giderek artan oranda bu ticareti katılarak ele geçirdiler. Katılım, İslamiyet kabul edildikten sonra yoğunlaşarak Selçuklulara, onların ardılığı Osmanlılar döneminde üst düzeye çıktı. Ticaret yollarının kavşak noktasındaki Anadolu'da kendine özgü canlı bir ekonomik yaşam oluştu. Mustafa Aktağ bu yaşamı şöyle anlatmaktadır. Türkiye'de kent yaşamı çok gelişmiş olduğu için doğaldır ki sanayi yanında geniş bir ticari etkinlik de olacaktı. Selçuki Türkiye'si ticari alışverişi ülke içi ticaret, dış ticaret ve kervancılık olarak üç biçimde yapılıyordu. Ülke içi ticaret önemli ölçüde büyük kent meydan pazarlarında, ticaret hanlarında ve dükkanlarda toplanmıştı. Sonradan Osmanlılar döneminde çok gelişmiş olarak görülen kentlere özgü kapalı çarşılar, yani han içi ticaret Selçuki devrinde de vardı. Pirinççiler hanı, pamuk hanı, meyve hanı gibi her türlü ham madde ya da gıda maddesi için ayrı bir han inşa edilmişti. Türkiye'nin iktisadi ve içtimai tarihi, Cem Yayınları İstanbul 1995, 1. cilt sayfa 27. Selçuklular döneminde Alanya, Antalya ve Sinop'un alınması Türkiye'nin dış ticaretini geliştirerek İstanbul ve birçok Bizans kentinde daha o dönemde ticaretle uğraşan Türk azınlıkların oluşmasına yol açtı. Bu oluşum ileride Türkleri tüm Bizans'a egemen duruma getiren tarihi koşulları yarattı. Papa'nın Haçlı seferleri nedeniyle Türklere karşı uygulatmaya çalıştığı ticari ambargo Türkiye'nin yararına oldu. Üretim ve ticaretin daha da gelişmesine yol açtı. Ankara sofları, ham ipekten astarlık kumaş, şap, halı, kilim, yün, deri, ipek dokuma ve bazı kurutulmuş meyveler Kıbrıs aracılığıyla Avrupa'ya ihraç edildi. Selçukluların ünlü kervan ticareti, iç ve dış ticaretin en önemli ögesi haline geldi. Akdağ, kervan ticareti konusunda şunları söyler. Selçuki Türkiye'sinin uluslararası ticaretten en çok gelir elde ettiği iş sahasının Doğu, Batı ve Güney-Kuzey ticaret yollarındaki alışverişi sağlayan Anadolu yollarındaki kervan ulaşımı olduğundan hiç kuşku yoktur. AGE sayfa 29-30. Benzer saptamaları Türk tarihiyle ilgili araştırmalarıyla ünlü Claude Cohen ve David Talbot Rice de yapar. Onlara göre Anadolu Selçuklu döneminde ticari faaliyetin doruğundadır. Büyük kentler her türden insanın ve malın karşılaşma merkezleri haline gelmiştir. Sivas tüccarlar için büyük bir buluşma yeridir. Le Commerce Anatolien en Debut de 12 Esiyakıl, Paris, Claudio Cohen, A.K. Stefanos Yerisimos, Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye, 1. Cilt Belge Yayınları 7. Basım, İstanbul 2000, sayfa 164. Baharat yolu, Arap ve Hint tüccarları büyük kentlere çekmekte, Selçuklular bu tüccarlardan aldığı malları Avrupalılara satmaktadır. Ayrıca devlet olarak ticari işlemler denetim altında tutulmakta ve her malın bir elden diğer bir ele aktarılışı üzerinden vergi alınmaktadır. The Seljuks in Asia Minor, David Talbot Rice, Londra 1961, AKAGE sayfa 164. 11. yüzyıl göçleriyle Anadolu'ya son gelen Türkler, Erzurum'dan Ege sahillerine, Marmara'dan Suriye'ye dek ekonomik olarak perişan bir ülke bulmuşlardı. Cambridge Economic History of Europe, Volume 2, Page 86, AK Mustafa Akdağ, Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi 1. Cilt Cem Yayınları İstanbul 1995, sayfa 343. Bizans feodalizminin aşırı baskısından kaynaklanan yoksullaşma kısa süre içinde aşıldı ve hukuksal bütünlüğü olan, iyi işleyen, güçlü bir merkezi yönetim kuruldu. Geniş ve canlı bir pazar yaratıldı. Yeni devlet önce toplum yaşamını düzene soktu ve sağlanan istikrar ortamıyla ekonomiyi canlandırıp güçlendirdi. Yaylalara yerleşen Türkmenler, Anadolu yaşamına yeni bir ekonomik unsur olarak girdiler. Orta Asya'dan getirilen uygarlığın gelişkinliği canlanmayı hızlandırdı. Göçebeler, kasaba ve kentlerde yaşamaya çabuk alıştılar. Haçlı yıkımı, bu toparlanmaya önemli zararlar verdi. Ancak ekonomik gelişme kısa bir aradan sonra sürdürüldü, nüfus hızla arttı. Uygarlıkların kavşak noktası olan Anadolu üzerinde yepyeni bir toplum ve yaşam kuruldu. Bu gelişme Anadolu için gerçek bir ekonomik sosyal devrimdi. Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi Profesör Mustafa Akdağ, 1. Cilt Cem Yayınları İstanbul 1995, sayfa 343. Selçuklular gibi Oğuz boylarından gelen Osmanlılar, ardılı oldukları Selçuklulardan aldıkları toplumsal birikimi, o birikimin hem taşıyıcı hem de asal unsuru olarak daha da geliştirdiler ve 600 yıllık büyük bir imparatorluğun sahibi oldular. Osmanlı Devleti'nin ortaya çıkışını yaygınca kabul gördüğü gibi yeni bir devletin kuruluşu olarak değil, belki de ondan daha çok tarihsel köken, sosyal yapı ve kültürel birikim olarak aynı geçmişe sahip bir milletin kendi içinde yaşadığı iç süreçler olarak görmek gerekir. Bu görüşü Osmanlıların kendileri de ileri sürmüş ve imparatorluğa adını veren 1. Osman'ı, Selçuklu Hakan'ı 3. Alaaddin'in ardılı Halefi olarak kabul etmişlerdi. AGE sayfa 201. Osmanlılar Selçuklulardan devraldıkları toplumsal sistemi, ekonomiden yönetim biçimine, askeri yapılanmadan toprak ve vergi düzenine dek tüm alanlarda daha da geliştirdiler ve çağının sorunlarına yanıt veren güçlü bir devlet kurdular. Kurumsal yapıdaki gelişme, örgütlenme yeteneği ve yönetim birikimleriyle birleşince dünyanın büyük bölümünü etkisi altına alan bir imparatorluk haline geldiler. Güçlenmeye temel oluşturan toplumsal düzen, Selçukluların devlet biçimine çok benzeyen bir yapı üzerine oturtulmuştu. Dönemler arası farklılıkların gerekli kıldığı yenileşmeler yapılmıştı ama devleti oluşturan kurumların temel niteliği değişmemişti. Selçukluların geliştirdiği Türk tımar sistemi sürdürülmüş, ırsi askeri tımar işleyişi devam etmiş, denizcilik ve donanma hizmeti tımarları ile askeri yapılanma ve ordu işleyişi korunmuş, yönetim sistemi, hukuk, eğitim ve vergi düzenleri geliştirilerek sürdürülmüştür. Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine tesiri. Fuat Köprülü, Kaynak Yayınları 3. Basım 2002, sayfa 99-112. Osmanlı İmparatorluğu 16. yüzyılda gücünün doruğuna ulaştı. Üç kıtaya yayılan sınırlar Avrupa'nın içine dek girmiş ve Akdeniz bir Türk gölü haline gelmişti. Devlet hazinesi o denli dolmuştu ki Topkapı Sarayı'nda bulunan dış hazinede yer kalmadığı için Kanuni Sultan Süleyman Yedikule'de yeni bir hazine daha yaptırmıştı. Mali gücün ana kaynağını fetih gelirleri değil, imparatorluğun tümünü içine alan ve sağlam bir temeli oturtulan ekonomik işleyiş sağlıyordu. Güçlü ve büyük orduyu, sıkça söylendiği gibi yeterli olma olasılığı bulunmayan savaş yağması değil, ekonomik düzen besliyordu. Osmanlılar kendi kendine yeten, o denli güçlü bir devlet kurmuşlardı ki başta Avrupa olmak üzere dünyanın tümünü etkileri altına almışlardı. Her ülke ve devlet girişeceği herhangi bir eylemde İstanbul'un düşünce ve davranışını hesaba katmak zorundaydı. Kapitülasyonlar ve Osmanlı Devleti'nin yıkılışı. Osmanlı İmparatorluğundan günümüze yönelik yararlanılabilir siyasi sonuçlar çıkarmak için bu büyük oluşumu tüm kurumlarıyla incelemek gerekir. Bu zor işi başarmak, incelemeyi kuruluştan başlatarak gelişme dönemine duraklama ve çöküşe dek yaymayı gerektirir. Gerilemeyi ve çöküşü yaratan nedenler Avrupa'nın yükselişi, bu yükselişin Osmanlı Devleti'ne ve dünyaya yaptığı etki, etkinin sonuçları ortaya konmalı ve akılda tutulmalıdır. Osmanlı toplum düzeni insanlara ileri bir yaşam düzeyi sağlamışken, her çeşit halk tarafından destekleniyorken, çok iyi örgütlenmişken ve Avrupa üzerinde gözle görülür bir baskı kurmuşken, bu büyük devlet nasıl oluyor da gücünün doruğuna ulaşmışken 50 yıl içinde yükselişten duraklamaya, 100 yıl içinde çöküş sürecine girebiliyor. Tarih 16. yüzyıl sonuyla 17. yüzyıl içinde Osmanlılar için neden sanki geriye doğru işledi? Düzenin yabancılaşması, Profesör İdris Küçük Ömer, Ant Yayınları 1996, sayfa 29. Avrupa geriden gelip nasıl bu denli gelişti ve yalnızca Osmanlı değil diğer tüm devletler üzerinde etkili bir baskı nasıl kurabildi? Bunlara kısa da olsa yanıt verilmesi gerekir. Osmanlı İmparatorluğu ne denli güçlü olursa olsun bir gün diğer tüm imparatorluklar gibi yaşam süresini dolduracak ve ortadan kalkacaktı. Doğal ömrünü tamamlamış imparatorluklar için tarih bize bir başka devlete ya da devletlere dönüşmeyle tümden yok olma biçiminde iki tür sonuç gösteriyor. 500 yıl yaşayan Roma İmparatorluğu yıkıldığında ondan türeyen Doğu Roma İmparatorluğu 1000 yıl daha yaşadı. Büyük Britanya İmparatorluğu dağıldı ama İngiltere Birleşik Krallık adıyla varlığını sürdürdü. Tarihteki her olay ve olgu kendine özgüdür. Ancak olaylar arasındaki benzerlikleri değerlendirmek zorundayız. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı ve doğurduğu sonuçlar Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmuş olmasına karşın farklıdır. Doğal olarak birçok sosyal alışkanlık bıraktı ama devamı sayılabilecek bir devlet bırakmadı. Türkiye Cumhuriyeti bir devam devleti değil, yönetim biçiminden ekonomik yapılanmaya, hukuktan sanata, eğitimden yazıya dek toplumsal yaşamın hemen tüm alanlarında onun yatsınması üzerine kurulmuştu. 16. yüzyıl ortalarında dünyanın en güçlü devleti olan Osmanlı İmparatorluğu, 17. yüzyıl başında duraklama, sonunda da gerileme dönemine girdi. 19. yüzyıla gelindiğinde varlığını sürdürebilmesi Avrupalı büyük devletlerin paylaşım çelişkilerine bağlı hale gelmişti. Yani gerçekte ortadan kalkmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nu çöküşe götüren nedenler, tarihin her döneminde ve her toplumda olduğu gibi ekonomiktir. Toplumun gönencini sağlayan gelir kaynaklarının azalması ve kimi alanlarda ortadan kalkması, birbirine bağlı ve birbirinin yaratıcısı olan toplumsal sorunların ortaya çıkmasına neden oldu. Ekonomik gerileme, yönetim işleyişi de sosyal ilişkilerin çözülmesine yol açtı. Zengin bir tarihsel birikimle beslenen ve ekonomik gelişkinliğe dayanarak ileri bir devlet yaratan yönetim bilinci, ekonomik çözülmeye bağlı olarak bozulmaya uğradı. Siyasal düzenin işlerliğini sağlayan ekonomik işleyişin bozulması ve buna bağlı olarak gelir kaynaklarının yitirilmesiyle Osmanlı Devleti çöküş sürecine girdi. Ekonomik çözülme çöküşün temel nedenidir ama çöküşe yol açan ve sonuçta ekonomiye ulaşan başka nedenler de vardır. Olumsuz sonuçlarla birbiri içinden çıkan başka olumsuz sonuçlar yaratarak çözümü zor ve karmaşık bir bütün oluşturan gerileme döneminde nesnel olduğu kadar öznel, içsel olduğu kadar dışsal birçok etken rol oynamıştır. Çözümleme ve değerlendirmeler bu nedenlerin tümünü ele alarak yapılmalıdır. İmparatorluğu çöküşe götüren nedenler gerçekte en güçlü olunan dönemde 16. yüzyılda ortaya çıkmaya başladı. Sınırlar Fatih'ten sonraki yüzyıl içinde Basra'dan Viyana'ya, Kırım'dan Yemen'e, Kafkasya'dan Fas'a dek uzanmıştı. Büyüme, iyi örgütlenmiş bir devlet ve ordu gücüne olduğu kadar dünyayı ve tarihi kavrayan bilinçli bir stratejiye dayanıyordu. Büyük bir başarı örneğiydi ancak çok hızlı gerçekleşmiş ve kendini yıkma eğilimini de birlikte getirmişti. Bu eğilimler büyümeyi sağlayan güçlü devleti kısa bir süre içinde büyümenin yarattığı sorunlara güç yetiremez hale getirmiş, bu açmaz yapısal bozulmalara yol açmıştı. Büyümenin esas yükü toplumun asal unsuru olan Türk nüfus üzerindeydi. Savaşa giden, vergi veren, devlet yönetiminden uzak tutulan ve sürekli güç yitiren onlardı. Ödeme gücü çok daha düşük olmasına karşın gayrimüslim uyrukla birlikte vergi veriyor ancak onlar askere gitmeyip ticaretle uğraşırken o cephelerde canını veriyor, sakat kalıyordu. Bu garip durum doğal olarak gayrimüslim uyruğu varsıllaştırıp güçlendirirken Türk nüfusu sanat ve ticaretten yoksun, eğitimsiz ve yoksul bir duruma getiriyordu. Atatürk, Türklerin Osmanlı yönetimi altında düştüğü durumu İzmir İktisat Kongresi'nde şöyle dile getirecektir. Milletin asal öğeleri, Türkler yazarın notu, ellerinde kılıçla yeni fetihler yaparken işgal altına alınan ülke halkı kazandıkları imtiyazlar ve özelliklerle sabanlarına yapışıyor, topraklar işliyordu. Efendiler, kılıçla fetih yapanlar sabanla fetih yapanlara yenilmeye ve sonunda yerlerini onlara terk etmeye mahkumdurlar. Milletin başına gelen bu üzücü durum ve bundan doğan yoksulluğun nedenlerini arayacak olursak, bunu doğrudan doğruya o zamanki devlet anlayışında buluruz. Osmanlı ülkesi yabancıların sömürgesinden başka bir şey değildi. Türk milleti kendi ülkesinde, yazarın notu, esir duruma düşürülmüştü. Devletçilik ilkesi Profesör Doktor Afet İnan, Türk Tarih Kurumu Yayınları 1972, sayfa 38-39. Türk yönetim anlayışından kopuşu ifade eden bu durum 1. Selim'le Yavuz başlayan, sonrasında süren ve Türk unsuru olduğu kadar devlete de büyük zarar veren devlet-halk gerilimine, bu gerilim de uzun ve kanlı çatışmalara yol açıyordu. Bitmez tükenmez gibi görünen Celali isyanları, devletin halka yabancılaşmasının, bağlı olarak Osmanlı sosyoekonomik yapısının bozulmasının en çarpıcı örneğidir. 16. yüzyılda başlayıp 18. yüzyıla dek süren bu isyanlar dönem dönem tımarlı sipahi Yeniçeri, Türkmen ordu ya da medrese öğrencisi, suhte, devlet çatışmalarıyla Osmanlı toplumunun bel kemiği olan toprak düzenini bozuyor, tımarlı sipahileri büyük ölçüde eritiyordu. İsyanlara karşı silahlandırılan birçok köylü, il eri, sonradan ortaya çıkan varsıl sınıfın, ayan, paralı askerleri haline geliyordu. Ana Britannica, Ana Yayıncılık AŞ, 7. cilt, sayfa 362. Eski Türklerde millet, budunun, ortak malı sayılan ülke toprakları, yurtun, Fatih'ten sonra üstelik mutlak olarak hanedanın malı haline getirilmesi aslında sonun başlangıcıydı. Selçuklularda ortaya çıkan bu anlayış Fatih döneminde gelişmiş, Kanuni'ye dek tam olarak yerleşmişti. Devletin güçlü olduğu o dönemde önemi pek anlaşılamayan bu tutum, mali yetmezlik içine düşülen gerileme dönemlerinde yıkıcı sonuçlarıyla kendini gösterecektir. Toprak düzeninin bozulmasıyla yönetim işleyişinin hemen tümü, mali kurumlar, sanat ve kültür, eğitim, zanaat ve ticaret de bozulacaktır. Ülke topraklarının hanedanın mülkü haline gelmesi, yeni başlayan ve başlangıçta hanedan içinde çok fazla ayrıma yol açmayan bir uygulamaydı. Toprak tüm ailenin malı sayılıyordu. Ancak zamanla mülkiyet tümüyle kişiselleşti ve yalnızca padişaha ait bir hak haline geldi. Bu anlayışa göre toprak her şeyden önce Tanrı'nındı. İdari önder olduğu kadar dini önder, halife olan padişah bu sıfatıyla toprağı korumalı, bunun için de sahiplenmeliydi. Devlet yönetimini ve onu kimseyle paylaşmamalıydı. Devlete yerleştirilen anlayış buydu. İktidarı ve onun sağladığı gücü paylaşmak istemeyen anlayışın inanç sistemlerini kullanmaması kaçınılmazdır. 1. Selim Yavuz, hilafetin peşine bu nedenle düştü ve Türk yönetim sistemine büyük zarar veren hilafeti bu nedenle İstanbul'a getirdi. Ancak devlet yönetimini kimseyle paylaşmamak uygulamasını, üstelik çok katı biçimde torunu 2. Mehmet Fatih kurumsallaştırdı. Fatih, devletin devamlılığı ve bütünlüğünü koruma gerekçesiyle taht için kardeş öldürmeyi yasallaştırdı. Hanedan ailesinden iktidara ortak olabilecek hiçbir rakip istemiyordu. Kardeş öldürmeyi yasallaştırdı ama tahta çıkmanın kurallarını belirlemedi. 2. Selim'den sonra 1574, büyük erkek evladın tahta çıkması kararlaştırıldı. 1. Ahmet döneminde 1617, buna gerektiğinde hanedanın en yaşlı üyesinin de tahta çıkabileceği eklendi. Büyük Larus Gelişim Yayınları 14. cilt sayfa 8943. Fatih yasası nedeniyle geleceğin padişahları genç şehzadeler, padişahın erkek çocukları her an öldürülmenin ağır baskısı altında, kendisine güveni olmayan ve neredeyse tutsak yaşamı süren ruh hastaları haline geldi. Oysa daha önce şehzadelere bir hükümdar adayı olarak son derece iyi bir eğitim verilir, dönemin en ünlü bilim adamlarınca eğitilirdi. Belli bir yaşa gelince deneyimli bir devlet adamının Lala danışmanlığında bir sancağı yönetmekle görevlendirilir, böylece iyi bir yönetici olmak için kuramsal eğitimin yanında uygulama eğitimi de almış olurlardı. Ancak daha sonra güçlü, bilgili ve kişilikli padişah istemeyen ve devlet yönetimini neredeyse ele geçirmiş olan enderun devşirmeler ve onların etkilediği kapı kulları, devletten maaş alan padişah askerlerinin çabasıyla bu yöntemden vazgeçildi.